Birinci ayrım. Bu kitap Gethem için Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Ölmesi Gereken Kız. Yazarı David Lagerkrantz. Özgün adı Honsom Mastedø. Çevirmeni Ali Arda, türü roman. Pegasus Yayınları. Birinci baskı Ağustos 2019. ISBN numarası 978-605-299-744-4. Bu kitap 395 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Kasım 2019. Kurum telefonu 0212-357-7659. Arka kapak. Şimdi ne yapacaksın? Kedi olacağım, fare değil. Lisbeth Salander uzun süredir ortalıkta yoktur. Üstelik evini bile satmış, ardında da hiç iz bırakmamıştır. Kimsenin haberi olmasa da tek bir şeye odaklanmıştır. Artık av değil, avcı olacak ve kız kardeşi Camilla ile kozlarını paylaşacaktır. Mikael ise Lisbeth'in bu sessizliğinden büyük endişe duyuyor ama ona bir türlü ulaşamıyordur. İsveç sokaklarında ölü bulunan evsiz bir adamın kimliğiyle ilgili yardıma ihtiyacı vardır. Çünkü resmi kurumlarda adama dair hiçbir kayıt yoktur. Bu adamı ilginç kılan şey ise cebinde Mikael'in telefon numarasının bulunması ve ölmeden önce de bazı devlet yetkilileriyle ilgili merak uyandıran iddialarda bulunmuş olmasıdır. Lisbeth geçmişinden kalan son parçanın peşinde, Mikael ise yozlaşmış düzenin yine tam ortasındadır. Ama bu kez birbirlerine daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaçları vardır. Çünkü ikisi de ölüme hiç bu kadar yaklaşmamıştır. Ölmesi gereken kız serinin özünden hiçbir şey kaybetmeden hak ettiği mükemmel kapanışı yapıyor. Le Monde. David Lagerkrantz, İsveçli başarılı bir yazar ve suç araştırmaları yapan bir gazetecidir. Alan Turing'in hayatından ve ölümünden esinlenerek Full of Man in Wilson isimli kitabı kaleme alan Lagerkrantz, Ben Zlatan İbrahimovic isimli çok satan otobiyografi kitabının da yardımcı yazarıdır. Stieg Larsson, 1954 yılında doğdu. Afrika'da savaş muhabirliği yapmış olan yazar, ülkesinde çok ünlü bir gazeteci ve radikal sağa karşı mücadele veren Expo dergisinin de yazı işleri müdürüydü. Larsson geçirdiği kalp krizi sonucu 2004 yılında hayatını kaybetti. Ama ardında milyonluk satış rakamlarına ulaşan Millennium serisini bıraktı. Dünya yalanlardan ölüyor. Liderlere verdiğimiz güç her şeyi felç ediyor. Katiller nefretle besleniyor. Kangreni kes, yakıp yık, kutla. Ama asla, asla af dileme. Giriş. Yazın semtte yeni bir dilenci belirdi. Adını bilen yoktu, bunu dert eden de yoktu. Her sabah önünden geçen bir çift ona Deli Cüce adını takmıştı. Bu sıfatlandırma bütünüyle doğru değildi. Tıbbi anlamda cüce denilemezdi. 1 metre 54 santim boyundaydı. Bedeni orantılıydı. Fakat ruh sağlığı gerçekten bozuktu. Arada bir ayağı fırlıyor, önünden geçen birinin koluna yapışıp saçma sapan şeyler söylüyordu. Çoğu kez Maria Torget'te Thor heykeli ve fıskiyenin hemen önünde bir karton parçasının üzerinde otururdu. Otururken değişir, saygın bir hal alırdı. Başı yukarıda, sırtı dik, düşkün bir kabile reisine benzerdi. Bu son sosyal sermayesiydi. İnsanların önüne birkaç bozukluk ya da banknot atmasının sebebi buydu. Kaybolmuş görkemini sezebiliyor ve bunda yanılmıyorlardı. Bir zamanlar önünde saygıyla eğilirlerdi. Uzun bir süre önce her şeyden yoksun bırakılmıştı. Yanağındaki siyah leke durumunu daha da kötüleştiriyordu. Sanki ölümden bir parça gibi duruyordu yanağında. Genel durumuna aykırı düşen tek şey kuş tüyü parkasıydı. Pahalı mavi bir marmottu. Görüntüsünü daha da tuhaflaştırıyordu. Bunun nedeni yalnızca kir ve yemek artıklarıyla kaplı olması değildi. Kaban kışlık, mevsim yazdı. Stockholm'un üzerine boğucu bir sıcak çullanmıştı. Adamın yüzünden ter fışkırırken yoldan geçenler yüzlerini buruşturarak bakıyordu üzerindeki kabana. Bu görüntü sıcaktan çektikleri eziyeti daha da arttırıyordu sanki, ama adam kabanını hiç çıkarmıyordu. Dünya için kayıp biriydi, kimseye zararı dokunacak birine benzemiyordu. Fakat Ağustos ayının başında gözlerine bir kararlılık oturdu. 11 Ağustos'ta öğleden sonra çizgili bir A4 kağıdının üzerine dağınık bir öykü yazdı. Aynı akşam Güney İstasyonu'nun yanındaki otobüs durağının duvar gazetesi panosuna yapıştırdı. Dehşetli bir fırtınayı anlatan halüsinasyon dolu bir öyküydü. Pratisyen hekim Else Sandmerk 4 numaralı otobüsü beklerken okuduğu yazının girişindeki bazı satırları deşifre edebildi. Bakanlardan birinin adı geçiyordu. Bunun dışında dikkatini teşhise verdi. Paranoid şizofreni tahmininde bulundu. Otobüse bindikten 10 dakika sonra hepsini unuttu. Geride yalnızca huzursuzluk duygusu kalmıştı. Bir çeşit Cassandra laneti. Adamın yazdıklarına kimse inanmadı çünkü anlattığı gerçeği çılgın formüllere gömmüştü, görülmesi zordu. Yine de mesajı her nasılsa bir yerlere ulaşmış olmalıydı. Ertesi sabah otobüs durağının önünde mavi bir Audi durdu, beyaz gömlekli bir genç inip panodakini indirdi. Dilenci 15 Ağustos pazar gecesi kaçak içki almak için Norra Bantorget'e gitti. Başka bir alkolikle karşılaştı. Österbotten bölgesinden eski sanayi işçisi Heikki Järvinen'le. "Merhaba kardeş, darda mı kaldın?" dedi Järvinen. İlk başta cevap gelmedi. Sonra adam Heikki'nin yalan dolan dediği uzun bir tirat attı. "Bok bir sürü şeyler" diye tısladı Heikki ve gereksiz bir ek yaptı. Bu kendi itirafıydı. "Çeng çeng çong." Çinli'ye benzediğini söyledi adama. "Mekambra çen, I hate China" diye kükredi adam. Dipnot İngilizce "I hate China", Çin'den nefret ediyorum. Yayıncının notu. Arkasından kızılca kıyamet koptu. Dilenci parmaksız eliyle Heikki'ye vurdu. Öyle dövüş eğitimi almış ya da antrenmanlı birine benzemiyordu ama beklenmedik bir ustalık vardı saldırganlığında. Heikki'nin ağzı kanadı, sallanarak ve fince yakası açılmadı küfürler savurarak uzaklaştı. Merkez istasyona girdi. Dilenci bir sonraki sefer eski semtinde görüldü. Felaket sarhoştu, midesi bulanıyordu. Ağzından salyalar akıyordu, boğazını tutarak homurdandı. "Very tired. Must find a dram sala and an ihava. Very good ihava, do you know?" Dipnot, İngilizce "çok yorgunum. Dram sala bulmalı ve bir ihava, çok iyi bir ihava, biliyor musun?" Yayıncının notu. Hiç kimseden cevap beklemeden tıpkı bir uyur gezer gibi Ringwagen'da karşıya geçti. Geçtikten sonra üzerinde etiket olmayan yarım şişe içkiyi yere attı. Ağaçların ve çalıların arasında kayboldu. Sonra ne olduğunu kimse bilmiyordu. Sabah hafif bir yağmur başlamıştı. Kuzeyden rüzgar esiyordu. 8'e doğru rüzgar dindi, gökyüzü açıldı. Adam dizlerinin üzerine çökmüş bir huş ağacına yaslanmıştı. Yakındaki caddede gece koşusunun hazırlıkları yapılıyordu. Şehrin bu bölümünde eğlence havası vardı. Dilenci ölmüştü, etrafı neşeli bir havayla çevriliydi. Ne hayatını inanılmaz meşakkat ve kahramanlıklarla geçirmiş olması, ne hayatı boyunca yalnızca bir kadını sevmiş olması, ne de kahredici bir yalnızlık içinde ölmesi birilerinin umurundaydı. Birinci kısım, bilinmeyenler. Çoğu ölünün adı olmaz, bazılarının mezarı bile olmaz. Bazılarının Normandiya'daki Amerikan savaş mezarlığında olduğu gibi binlerce beyaz haçın arasında bir haçı olur. Birçoğunun adına anıtlar dikilir. Paris'teki Zafer Takı ya da Moskova'dan Alexander Bahçesi'ndeki meçhul asker anıtı gibi. Birinci bölüm. 15 Ağustos. Yazar Ingela Duffa, ağaca yaklaşma cesaretini gösteren ilk kişiydi. Adam ölmüştü. Saat öğleden önce 11:30'tu. Berbat kokuyordu. Etrafında her türden sinek uçuşuyordu. Ingela Duffa, "saygın bir şey vardı halinde" derken pek gerçekçi değildi. Adam kusmuştu, felaket bir ishale yakalanmıştı. Saygıdan çok tiksinme duygusu ve ölüm korkusu uyandırıyordu. Olay yerine 15 dakika sonra gelen polis memurları Sandra Lindeval ile Samir Eman bu görevi bir çeşit ceza gibi gördüler. Adamın fotoğrafını çektiler, yakın çevresini araştırdılar ama işi fazla uzatmadılar. Zinken sokağına bakan bayırın eteğine kadar inseler dibi ince bir çamur tabakasıyla kaplı, yarısı dolu içki şişesini bulacaklardı. İkisi de olayda hiçbir suç emaresi görmemişti. Yine de başıyla göğsüne dikkatle incelediler. Şiddet izi yoktu ya da ölümü şüpheli kılacak başka bir şey. Ağzından koyu bir salya akmıştı. Amirleriyle konuştuktan sonra çevreyi kordon altına almamaya karar verdiler. Cesedi almaya gelecek ambulansı beklerken biçimini kaybetmiş kabanın ceplerini karıştırdılar. Sosis büfesinden alınma bir yığın şeffaf kağıt ile biraz bozukluk, 20'lik banknot ve Horns Guard'daki bir dükkana ait fiş buldular ancak kimlik ya da kimliğini belirtir bir şey yoktu. Adamın kimliğinin rahatlıkla tespit edilebileceğini düşünüyorlardı. Bir sürü bariz işaret vardı. Ama bu başka birçok varsayım gibi yanlış bir varsayımdı. Solna'daki adli tıp morgunda otopsi yapıldı, dişlerinin filmi çekildi. Ne diş filmleri ne de parmak izleri bir sonuç verdi. Ulusal Adli Tıp Merkezi NFC'ye bir dizi örnek gönderildi. Adli tabip Frederica Nyman kendi görevi olmasa da adamın pantolonunun cebinden çıkan kırıştırılmış bir kağıtla yazılı telefon numaralarını kontrol etti. Telefonlardan biri Millennium dergisinden Mikael Blomquist'a aitti. Frederica bu konuyu birkaç saat unuttu. Akşamın geç saatlerinde kızlarından biriyle yaptığı yıpratıcı bir kavgadan hemen sonra son bir yılda otopsisini yaptığı üç bedenin isimsiz gömüldüğünü hatırladı. Bu duruma ve genel olarak hayata küfretti. 49 yaşındaydı, eşinden ayrılmıştı, iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Sırt ağrılarından, uykusuzluktan ve anlamsızlık duygusundan muzdaripti. Niye olduğunu anlamadan Mikael Blomquist'i aradı. Telefon vızıldadı, bilinmeyen numaraydı. Mikael aldırmadı. Evinden yeni çıkmış, nereye gideceğini bilmeden Hornsgatan'dan Schlussen ve Gamlastan'a doğru yürüyordu. Üzerinde gri keten pantolon, ütüsüz kot gömlek vardı. Bir sürü sokağa girip çıktıktan sonra Österlangatan'da bir barın bahçesine oturup Guinness bira ısmarladı. Saat akşamın 7'siydi ama hava hala sıcaktı. Skeps Holman'da kahkahalar, alkış sesleri geliyordu. Mavi gökyüzüne baktı, denizden yumuşak hafif bir rüzgar esiyordu. Hayatın her şeye rağmen güzel olduğuna kendini inandırmaya çalıştı. Pek başarılı olamadı. İçtiği biralar da fayda etmedi. Sonunda bir şeyler homurdandı. Biraların parasını ödedi. Eve doğru yola çıktı. Çalışmaya devam edecek ya da bir televizyon dizisine, belki bir polisiye romana gömülecekti. Fakat fikrini çabuk değiştirdi. Bir hevese kapılıp Muze Bakiye'ye yöneldi. Lisbeth Salander Fiskargatan 9 numarada oturuyordu. Lisbeth'i evde bulacağını fazla umut etmiyordu. Eski vasisi Holger Palmgren'in cenazesinden sonra Avrupa'da dolaşmaya başlamıştı. Mikael'in e-postalarını ve SMS'lerini arada bir cevaplıyordu. Mikael yine de şansını deneyip kapısını çalacaktı. Mosebake meydanından Fiskargatan'a çıkan merdivenleri tırmandı. Karşısına çıkan eve şaşkınlıkla baktı. Binanın duvarı baştan aşağı grafitiyle bezenmişti. Göze ilk çarpan gri bir metro vagonunda kareli İskoç pantolonlu, çıplak ayaklı, kısa boylu tuhaf bir adamdı. Bunun dışında insanın içinde kaybolacağı bir sürü ayrıntı vardı ama Mikael buna zaman ayırmadı. Kapı kodunu tuşladı, asansöre bindi, asansördeki aynaya bakarken kaşlarını çattı. Yüzü güneşli sıcak bir yazı yansıtmıyordu. Solgundu, gözleri içine çökmüştü. Haziran ayı boyunca uğraşıp yıprandığı borsa çöküntüsünü düşündü. Önemli bir olaydı. Çöküntüye yalnızca abartılı yüksek değerler, şişirilmiş beklentiler değil, hacker saldırıları ve dezenformasyon kampanyalarının da yol açtığı kuşkusuzdu. Yetenekli her araştırmacı gazeteci olayı deşiyordu. Mikael bir şeyler bulmuştu. En berbat yalanların arkasında Rusya'daki hangi troll fabrikasının bulunduğunu da öğrenmişti. Ama dünyanın kendi katkısı olmadan da dönmeye devam edeceğini düşünüyordu. Aslında biraz işten uzaklaşması gerekiyordu. Spor yapmaya başlamalıydı. Belki boşanmak üzere olan Erika'yla da ilgilenmeliydi. Asansör durdu. Mikael demir parmaklıklı kapısını açıp merdiven sahanlığına çıktı. Buraya gelmenin anlamsız olduğu inancı güçlendi. Lisbeth kesinlikle uzaklarda bir yerdeydi. Mikael umurunda değildi. Hemen arkasından endişeye kapıldı. Lisbeth'in dairesinin kapısı ardına kadar açıktı. Bunu gördüğünde Lisbeth saldırıya uğrayacak diye bütün bir yaz ne kadar korktuğunu anladı. Kapının eşiğinden hızla içeri daldı. ''Hey, hey!'' diye bağırdı. Yüzüne boya ve temizlik malzemesi kokuları çarptı. Daha fazla ilerlemeden ayak sesleri duydu. Merdivenlerden öfkeli bir boğa gibi soluyarak çıkan birileri vardı. Geriye döndü. Mavi tulumlu, yapılı iki adamla karşılaştı. Adamlar büyük bir şey taşıyorlardı. Mikael çok heyecanlandığından bu sahneyi sıradan ya da olağan bir şey olarak yorumlayamadı. ''Ne yapıyorsunuz?'' dedi.
''Sence ne yapıyoruz?''
Adamlar taşıyıcıydı. Mavi bir kanepeyi güçlükle yukarı çıkarıyorlardı. Kanepe yeni, pahalı bir modeldi. Lisbeth'i az çok tanıyorsa onun mobilya, dizayn gibi şeylerle işi olmazdı. Adamlara bir şeyler daha söyleyecekken daireden bir ses duydu. Bir an onun Lisbeth olacağını düşünerek Mikael'in yüzü ışıdı. Ama bir dilekti yalnızca, sesin Lisbeth'inkiyle hiçbir benzerliği yoktu.
''Bu ne büyük sürpriz, bu şerefi neye borçluyum?''
Mikael döndü, kapının eşiğinde kırklı yaşlarda uzun siyahi bir kadın duruyor, oyuncu gözlerle bakıyordu. Üzerinde kot pantolon ve mavi şık bir bluz vardı. Saçları örgülü, şehla gözleri ise pırıltılıydı. Mikael daha da şaşırdı. Bu kadını tanımıyor muydu?
''Hayır, hayır!'' diye mırıldandı. ''Ben yalnızca...''
''Sen yalnızca...''
''Yanlış kata geldim.''
''Ya da genç kadının dairesini sattığını bilmiyorsun.'' Mikael bilmiyordu, huzursuz oldu. Özellikle kadının gülümsemeye devam etmesinden. Kadının kanepenin kapının kenarlarına sürülmeden içeri sokulmasına nezaret ederek daireye girmesiyle rahatladı. Oradan hemen gitmek istiyordu. Yeni aldığı haberi sindirmek, birkaç Guinness daha içmek istiyordu. Ama donup kalmıştı. Göz ucuyla kapıdaki isimliğe baktı. Ve Kulla değil, Linder yazıyordu. Linder de kimdi? Cep telefonunu çıkarıp adresten ismi araştırdı. Ekranda kadının resmini gördü. Cady Linder, psikolog, profesyonel yönetici. Mikael kadını düşündü. Öğrendiği kadarıyla ama en çok Lisbeth'i. Cady Linder tekrar dışarı çıktığında Mikael bir parça toparlanabilmişti. Kadının gözlerinde şimdi yalnızca oyun değil merak da vardı. Gözleri parlıyordu, hafif parfüm kokuyordu. Bilekleri ince ve narin, köprücük kemikleri ise belirgindi.
''Anlat bakalım şimdi, gerçekten yolunu mu şaşırdın?''
''Bu soruyu geçelim.'' dedi Mikael ve bunun iyi bir cevap olmadığını hemen fark etti. Kadının gülümsemesinden hidesini yutmadığını anladı. Bu işi mümkün olduğu kadar ucuz atlatmanın peşindeydi. Ne olursa olsun Lisbeth'in bu adreste sahte kimlikle oturduğunu ifşa etmemeliydi. Cady Linder'in bunu bilip bilmediğinin önemi yoktu.
''Bu merakımı hiç gidermedi.'' dedi kadın.
Mikael güldü. Sanki ortada gülünç bir şey varmış gibi.
''Yani buraya beni araştırmaya gelmedin.'' diye devam etti kadın. ''Hani bu daire pek ucuz değildi.''
''Eğer birinin atının başını kesip yatağına koymadıysan mesele yok. Seni rahat bırakırım.''
''Anlaşmaların bütün detaylarını hatırlamıyorum ama sanırım bu tür bir şey olmadı.''
''Güzel. O zaman mutluluklar dilerim.'' dedi Mikael yapmacık bir rahatlıkla. Daireden çıkan taşıyıcılarla birlikte apartmandan çıkmayı düşündü. Ama Cady Linder'in daha fazla konuşmak istediği belliydi. Tedirgin bir ifadeyle bluzu ve saç örgüleriyle oynuyordu. Mikael kadının insanı sinir eden güveninin yalnızca görüntüde olduğunu fark etti.
''Onu tanıyor musun?'' dedi kadın.
''Kimi?''
''Burada oturan kadını.''
Mikael soruya soruyla karşılık verdi. ''Sen tanıyor musun?''
''Hayır'' dedi kadın. ''Adının ne olduğunu bile bilmiyorum ama yine de onu sevdim.''
''Nasıl yani?''
''Borsadaki kaosa rağmen açık arttırmada akla ziyan teklifler geldi. Baş edilir gibi değildi, havlu attım ama yine de daireyi ben aldım. Çünkü avukatının genç bayan dediği kadın daireyi benim almamı istemiş.''
''Tuhaf.
Değil mi?''
''Belki genç bayanın hoşuna gidecek bir şey yapmışsındır.''
''Basında daha çok yönetim kurullarındaki moruklarla ettiğim kavgalarla meşhurum.''
''Belki bu tür şeylerden hoşlanıyordur.''
''Herhalde. Sana bir taşınma birası ikram edebilir miyim? Belki biraz kendinden bahsedersin. Şunu belirtmeliyim ki...''
Kadın biraz tereddüt etti.
''İkizlerle ilgili röportajını çok sevdim. İnanılmaz etkileyiciydi.''
Teşekkür ederim dedi Mikael. Çok naziksin ama gitmem gerek. Kadın başını salladı. Mikael dudaklarından bir hoşça kal çıkartabildi. Oradan nasıl ayrıldığını bilemiyordu ama yaz akşamına çıkmıştı. Ne dış kapının üzerine yerleştirilen iki yeni güvenlik kamerasını ne de gökyüzündeki sıcak hava balonunu fark etti. Mose Baki'ye geçti. Urve der Grants'dan aşağı indi. Ancak Götgatan'a geldiğinde yavaşladı, nefesi kesilmişti. Lisbeth taşınmıştı, hepsi buydu. Aslında sevinmesi gerekirdi. Şimdi daha güvendeydi ama sevinmek bir tarafa tokat yemiş gibiydi. Akıl alır gibi değildi. O Lisbeth salam derdi. Neyse oydu. Mikael yine de incindiğini hissetti. Hiç değilse çıtlatabilirdi. Cep telefonunu çıkardı. Bir SMS gönderip sormayı düşündü. Yok. Nasıl istiyorsa öyle olsundu. Hornsgatanay'ında en küçüklerin Midnight Slopet'i başlamıştı. Dipnot. İsveç'te her yıl Ağustos ayının ilk cumartesi günü yapılan gece yarısı koşusu. Çevirinin notu. Mikael kaldırımın kenarına dizilmiş tezahürat yapan ailelere şaşkınlıkla baktı. Sevinçlerini anlayamıyormuş gibiydi. Koşucuların arasından yol bulmaya çabalayarak caddenin karşısına geçti. Belmans Gatan'a geldiğinde kafasında hala düşünceler uçuşuyordu. Lisbeth'i en son ne zaman gördüğünü hatırladı. Holger'in cenaze töreninden sonra akşam Kvarnen restoranında buluşmuşlardı. İkisi de sözcük bulmakta zorlanmıştı. Şaşıracak bir durum değildi. Mikael'in aklında kalan tek şey sorduğu soruya aldığı cevaptı. Şimdi ne yapacaksın?
Kedi olacağım, fare değil.
Kedi, fare değil. Mikael ne demek istediğini açıklatmaya çalışmış, başaramamıştı. Daha sonra Medbor Garsplatz'ını doğru yürüyüp nasıl kaybolduğunu hatırladı. Cenaze töreni için istemeye istemeye giydiği terzi elinden çıkma siyah takımın içinde öfkeli bir oğlan çocuğuna benziyordu. Ondan sonra Lisbeth'i hiç görmemişti. Aslında üzerinden çok zaman geçmemişti. Haziran başıydı. Ama sanki çok uzun zaman geçmiş gibiydi. Mikael eve doğru yürürken bunu ve başka şeyleri düşünüyordu. Nihayet eve geldi. Bir Pilsner Urquell alıp kanepeye uzandı. Telefonu çaldı. Adli tabip Frederica Neumann arıyordu. Birinci ayrılığın sonu. Sayfa 20.